Ayrım 25.
Görme sıklığı arttığında ise çatışma ve çelişkiler abartılır. Bu koşullar altında görme sıklığındaki artış nedeniyle bazen birbirlerinden daha fazla nefret edebilirler. Ödüllendiricilik. İnsanlar kendilerini ödüllendiren ya da ödülü çağrıştıran diğer insanları severler. Güzel kadınları ya da yakışıklı erkekleri severiz. Çünkü onlara bakmaktan zevk alırız. Nazik ve ince insanlar sürekli olarak diğerlerini ödüllendirirler. Bu nedenle de daha çok sevilirler. Aynı şey arkadaş canlısı, içten, güvenilir, cana yakın ve benzeri kişiler için de söylenebilir. Bu özelliklere sahip birisiyle birlikte olmak, bu özelliklerden yoksun birisiyle birlikte olmaktan daha ödüllendiricidir. Ödüllendiriciliğin etkisi bilinen öğrenme ilkeleriyle açıklanabilir. Eğer birisi bizi ödüllendirirse ya da onunla ödüllendirici bir yaşantıyı paylaşırsak, yaşantının ya da ödülün olumlu yönleri o kişiye bağlanır. Bu yüzden bu kişi daha olumlu bir kişi olur ve biz onu daha çok severiz. Karşılıklılık. Karşılıklılık ilkesi ödüllendiricilik fikrinin belki de en önemli uygulamasıdır. Bizi sevdiklerini bildiğimiz insanları severiz. Eğer bir kişi hakkındaki tek bilgimiz onun bizi sevdiği ise onu da sevmek eğilimindeyizdir. Eğer bizi sevmiyorsa bu duygu da karşılıklı olacaktır. Karşılıklılık etkisi Aronson ve Linder 1965 tarafından yapılan bir araştırmada açıkça gösterilmiştir. Bu iki araştırmacı deneklerin denek rolü yapan bir yardımcıları ile bir dizi kısa süreli etkileşimde bulunmalarını sağladılar. Her etkileşimden sonra denek yardımcının ona ilişkin izlenimlerini aktardığı, yardımcı ile araştırmacı arasında geçen bir görüşmeye kulak misafiri oldu. Koşullardan birinde yardımcı oldukça olumluydu ve deneyi sevdiğini söyledi. Görüşmelerden her birinin sonunda denek hakkında olumlu değerlendirmeler yapmaya devam etti. Diğer bir koşulda yardımcı eleştirici idi. Deneyi sevdiğinden pek emin olmadığını söyledi ve onu oldukça olumsuz bir biçimde betimledi. Araştırma boyunca olumsuz olmaya devam etti. Bundan sonra deneklere yardımcıyı ne kadar sevdikleri soruldu. Sonuçlar çizelge 5-6'da görülmektedir. Üçüncü koşula ileride yeniden dönülecektir. Beklendiği gibi deneklerle yardımcının değerlendirmeleri karşılıklıydı. Yardımcı onları sevdiğinde onlar da yardımcıyı sevdiler. Sevmediğinde onlar da sevmediler. Çizelge 5-6. Bir başkasının değerlendirmesine karşılık olarak sevgi. Koşullar 1. Olumlu değerlendirme için sevgi %6.42. 2. Olumsuz değerlendirme için sevgi %2.52. 3. Yarı olumlu yarı olumsuz değerlendirme için sevgi %7.67. Rakamlar -10 ile +10 arasında bölümlenmiş bir ölçekten elde edilmiştir. Kaynak Aronson ve Linder 1965. Kuşkusuz bu, bütün sevme ve sevmemelerin karşılıklı olduğu anlamına gelmez. Bazen bizi sevmeyen birisini severiz, bazen de bizi seven birisini sevmeyiz. Fakat diğer değişkenler eşit olmak koşulu ile bizi sevenleri sevme yönünde güçlü bir eğilim vardır. Bu olgu için değişik açıklamalar yapılabilmekle birlikte en önemli nedeni aşağıda göreceğimiz gibi belki bir kişinin bize söyleyebileceği en güzel şeyin bizi sevdiği olmasıdır. Sevildiğimizi işitmek aynı derecede ödüllendiricidir ve karşılık olarak bize bu ödülü verenleri severiz. Kendine saygı gereksinimi. Ödüllendiricilik basit bir ilke gibi görünebilir. Gerçekte ise bir dizi karmaşıklık içerir. İlk olarak eğer sevgi kısmen diğer kişinin ödüllendiriciliğinden kaynaklanıyorsa, kısmen de deneyin bu tür ödüllere ne kadar gereksinimi olduğuna bağlı olmak zorundadır. Örneğin övgüye, sevgiye ve desteğe çok gereksinimi olan birisi bunları ona veren kişiyi daha az ihtiyacı olan bunlara daha doygun birinden daha fazla sevmek eğilimindedir. Genel olarak kendilerine saygıları düşük kişilerin kendine saygıyı destekleyici ödüllere kendilerine saygıları yüksek kişilerden daha fazla gereksinimleri vardır. Bu nedenle kendilerini olumlu değerlendirenleri kendine saygısı yüksek kişilerden daha fazla, olumsuz değerlendirenleri ise daha az sevmelidirler. Diğer bir deyişle kendine saygısı yüksek birisi hali hazırda kendine saygı gereksinimini büyük ölçüde karşılamıştır ve bu nedenle başkalarından aldıkları karşısında göreli olarak aldırmaz davranacaktır. Fakat kendine saygısı düşük bir kişi gerçekten ihtiyaç içindedir ve bu nedenle diğer kişinin bu gereksinimini doyurmasına ya da artırmasına bağlı olarak diğer kişiyi güçlü bir biçimde sevecek ya da sevmeyecektir. Bu etkiyi gösteren eski bir araştırma DITES 1959 tarafından yapılmıştır. Denekler kendilerine saygılarını ölçen değişik testleri tamamladıktan sonra DITES onların küçük gruplar içinde etkileşmelerini sağladı. Etkileşim sonunda her grup üyesi diğer grup üyelerinden her birini değerlendirdi. Her üyeye diğerlerinin kendileri hakkında ne hissettiklerini gösteren sözde değerlendirmeler verildi. Bazı değerlendirmeler oldukça olumlu, bazıları ise daha olumsuzdu. Bundan sonra her denekten grubu ne kadar sevdiğini belirtmesi istendi. Kendine saygısı düşük denekler için grubu sevme, büyük ölçüde grubun onları ne kadar sevdiğine bağlı idi. Kendine saygısı yüksek denekler içinse bu doğru değildi. Benzeri bulgular Friedman'ın 1975 bir araştırmasında da elde edilmiştir. Friedman, deneklerini bir yardımcısı ile işbirliği gerektiren bir iş üzerinde çalıştırdı. Başarılarına bağlı olarak denekler işin sonunda belirli bir puan aldılar. Bundan sonra yardımcı puanları deneklerin lehine olarak bol keseden dağıtmaya başladı. %80 deneye veriyor, %20 kendisine alıyordu. Bu özgeci davranış kendisine saygısı düşük deneklerin yardımcıyı, kendisine saygısı yüksek deneklerden daha fazla sevmelerine ve onunla daha fazla arkadaş olmak istemelerine yol açtı. Jones 1973 böyle çok sayıda çalışmayı gözden geçirdikten sonra bulguların gerçekçi araştırmaların oldukça genel bir sonucu olduğu kanısına vardı. Genel ilke oldukça açıktır. Sevginin ödüllendiriciliğe bağlılığı, sevgiyi en çok deneyin kendisine verilen ödüllere en çok gereksinim duyduğu durumlarda belirlemektedir. Bu gereksinimler olmaksızın ödüller sevmeyi pek fazla etkilememektedir. Kazanma-kaybetme olgusu. Belki de insanoğlunun en çok değer verdiği ödüllerden birini kontrol ettiğinden karşılıklılık sevgide çok önemlidir. Kontrol ettiği ödül diğer bir kişinin sevgisidir. Fakat bazı araştırmalar karşılıklılık ilkesinde bir karmaşaya işaret etmektedirler. Bir başkasını sevip sevmemeyi etkileyen yalnızca ondan gelen ödüllerin miktarı değildir. Bazen etkili olan gelen ödüllerin artmakta ya da eksilmekte oluşudur. Yukarıda özetlenen araştırmalarında Aronson ve Linder bize karşı sevgisi artan kişileri sevdiğimize ve bize karşı sevgisi azalan kişileri de sevmediğimize işaret etmektedirler. Bu kazanma kaybetme ilkesine göre bize karşı tutarlı bir biçimde olumlu ya da tutarlı bir biçimde olumsuz davrananlara aşırı tepkide bulunmayız. Aronson ve Linder çalışmasında denekler kendileri hakkında ya olumsuz ya da olumlu şeyler söylerken yardımcıya kulak misafiri oldular. Genellikle ona ilişkin değerlendirmeleri karşılıklı idi. Fakat araştırma bir koşul daha içermekteydi. Bu koşulda yardımcı denek hakkında olumsuz değerlendirmelerle başladı ve araştırma boyunca giderek olumlulaştı. Bu koşulun son birkaç oturumunda baştan sona olumlu değerlendirmeler yaptığı koşuldaki kadar olumlu değerlendirmeler yapmaktaydı. Diğer bir deyişle bazı denekler kendilerini seven ve deneyim sonuna kadar sevmeye devam eden bir yardımcıya kulak misafiri olurlarken diğer bazıları başlangıçta kendilerini sevmeyen fakat sonradan sevmeye başlayan bir yardımcıya kulak misafiri oldular. Bu koşulların her ikisinde de denekler yardımcıyı sevdiler. Fakat eleştirerek başlayıp överek bitiren yardımcıyı baştan sona öven yardımcıdan daha fazla sevdiler. Çizelge 5-6'ya bakınız. Bu durumun basit pekiştirme ya da ödül kuramına göre beklenenin tersi olduğuna dikkat ediniz. Zira yardımcı, yani baştan sona öven yardımcı, yalnızca sona doğru övmeye başlayan yardımcıdan daha fazla ödüllendirmektedir. Aronson, evlilikte eşi aldatmaya ilişkin Aronson yasasından söz ederken kazanma kaybetme ilkesinin habercisi olmuştur. Bir kadın zamanla kocasının sürekli komplimanlarını nasıl olsa elde sayıp önemsememeye başlayabilir. Ancak aynı şeyleri ona çok güzel olduğunu söyleyen bir yabancıdan arada sırada işittiğinde bu yabancı tarafında evlilik dışı bir ilişkiye kazanılabilir. Aronson, yeni ilişkiler sürekli ve kararlı olanlardan daha çekici ise uzun süreli ilişkiler nasıl çekici kalabilmektedir sorusunu sormaktadır. Bu soruya henüz kesin bir yanıt verilebilmiş değildir. Yalnızca kazanma kaybetme olgusunun evrensel olmadığını söyleyebiliriz. Aronson ve Linder'in arkasından bir dizi çalışma bu etkiyi araştırdı. Örneğin Clore, Wiggins ve Itkin 1975 denekleri içinde bir aktristin bir erkeğe karşı sıcak, aç parantez, ona dönme, gülümseme, başını sallama ve benzeri, kapa parantez ya da soğuk davranışlarda, aç parantez, surat asma, etrafına bakma, konuşmama ve benzeri, kapa parantez, bulunduğu video filmleri gösterdiler. Sonra deneklerden filmdeki erkeğin kadını ne kadar sevebileceğini belirtmelerini istediler. Soğukluktan sıcaklığa değiştiğinde denekler aktristin sürekli sıcak olduğu durumdakinden daha az sevileceğini belirttiler. Sıcaklıktan soğukluğa değiştiğinde ise sürekli soğuk olduğu durumdakinden daha fazla sevilebileceğini belirttiler. Bu sonuçlar kazanma kaybetme kuramına uymaktadır. Fakat bir dizi başka çalışma yalnızca daha basit örüntüyü gözledi. Birisi sıcak olduğu ölçüde iyi, soğuk olduğu ölçüde kötüdür. Birinden diğerine geçişler etkili değildir. Berscheid, Broder ve Graziano 1976. Şimdi söyleyebileceğimiz en doğru şey kazanma kaybetme ilkesinin bazen işlediğidir. Ancak tam olarak ne zaman işlediği konusunda bir şey söyleyemiyoruz. Kazanma kaybetme olgusu için iki genel açıklama vardır. İlk olarak Aronson ve Linder başlangıçtaki olumsuz sözlerin de deneklerde biraz kaygı, kendilerine ilişkin kuşku ve benzerlerine neden olduğuna işaret etmektedirler. Olumsuzdan giderek olumluya dönüşen sözlerse başlı başına ödüllendirici olmaları yanında önceki olumsuz duyguları da azaltmaktadırlar. Bu yüzden daha sonraki olumlu sözler başlangıçta olumsuz değerlendirmelerin bulunmadığı durumdakinden daha ödüllendirici idiler. Olumsuz değerlendirmeler olumlu değerlendirmelere olan gereksinimi artırmakta olabilirlerdi. Bu da nihayet geldiklerinde onları daha değerli kılıyor olabilirdi. Diğer bir açıklamada Friedman, Sears ve Carl Smith 1978 tarafından yapılmıştır ve deneklerin yardımcıyı algılama biçimleri ile ilgilidir. Yardımcının hemen sevdiği ve sevmeye devam ettiği durumlarda içtenliği konusunda deneklerin kafasında bir takım kuşkular bulunabilirdi. Kendi kendilerine bu adam ya da kadın herkesi seviyor demiş olabilirlerdi. Öte yandan yardımcı işe olumsuz değerlendirmelerle başladığında ise deneklerde başka insanlar hakkında olumsuz şeyler söyleyebilen, kararını yavaş ama doğru verebilen biri izlenimi uyandırmış olabilirdi. Yani eleştirici, daha ayrımcı ve belki de daha güvenilir görünmüş olabilirdi. Böyle olunca da deneklere ilişkin güzel şeyler söylemeye başladığında düşüncesi daha bir ağırlık kazanmış ve dolayısıyla daha ödüllendirici duruma gelmiş olabilirdi. Denekler bu adam ya da kadın insanlar hakkında değerlendirmeler yaparken oldukça dikkatli görünüyor fakat beni seviyor biçiminde düşünmüş olabilirlerdi. Yardımcıya karşı deneyin sevgisini belirleyen etken söyledikleri güzel şeylerin ödüllendiricilik derecesi idi ve dikkatli, kılı kırk yaran biri tarafından övülmek daha ödüllendiricidir. Bu açıklama Metti 1971 tarafından yapılan iki araştırmanın bulguları ile desteklenmiştir. Bu araştırmalarda olumlu ya da olumsuz değerlendirmeleri yapan kişinin iyi ile kötü arasında ayrım yapabilme yeteneği farklılaştırılmıştır. Bir durumda oldukça iyi ayrım yapabilir biri olarak gösterilmiş, bazı olumlu ve olumsuz değerlendirmeler yapmış ve genel olarak dikkatli, farkları görebilen biri izlenimi vermiştir. Farkları görebilen biri olarak olumlu değerlendirmeler yaptığında, farklılıkları daha az ayırt edebilen biri olarak göründüğü durumdakinden daha çok sevinmiştir. Yapılan için karşılık yani çıkar bekleme. Bir kişi hakkında güzel şeyler söylemenin hemen her zaman ödüllendirici olduğunu görüyoruz. Hakkında söylediğimiz güzel şeyler kişinin bize inanması ve yargılarımıza değer vermesi ölçüsünde ödüllendirici olacaktır. Bizim için güzel şeyler söyleyen ya da yapan insanları severiz. Ancak sevgimizin gücü, davranışın gerisindeki güdüye ne kadar güvendiğimize ve davranışın kendisine ne kadar değer verdiğimize bağlıdır. Gerçek karşılıklılık ile iyilik yapma arasında özellikle önemli bir fark vardır. Bize karşı açık ya da örtülü bir takım çıkarlar için iyi davrandığını varsaydığımız bir kişiye karşı içten davranamayız ve karşılığında bir çıkar beklememeksizin davrandığına inandığımız bir kişiye olduğu kadar karşılık vermeyiz. Jones 1964 iyilik yapma olgusu üzerinde bir dizi deneyi yaptı. Deneylerden birinde bayan denekler kendi geçmişleri, değer yargıları ve kişisel görüşleri ile ilgili sorular içeren standart bir görüşmeye alındılar. Bu sorulara yanıt verirlerken tek yönlü bir ayna gerisinden birisinin kendilerini gözlediğini biliyorlardı. Görüşmelerden sonra gözlemci deneklere kendileri hakkındaki izlenimlerini anlattı. Deneklerin nasıl davrandığına bakmaksızın gözlemci sürekli olarak 3 yoldan birini izledi. Ya tarafsız davrandı, ya olabildiğince deneyin kendi benlik kavramına uyan izlenimler verdi ya da olumlu değerlendirmelerde bulundu. Ek olarak deneklere gözlemci hakkında 2 tür bilgi verildi. Doğruluk koşulu adı verilen koşulda deneklere deneyin amacının başka insanlara ilişkin izlenimlerin doğruluk derecesini araştırmak olduğu söylendi. Bu koşulda gözlemcinin eğitimi gereği olarak deneye katılan bir birinci yıl klinik psikoloji yüksek lisans öğrencisi olduğu söylendi. Klinik psikoloji öğrencilerinin nesnellik ve duygularının yargıları etkilememesi yönünde eğitildiklerinden söz edildi. Çıkar beklentileri koşulu adı verilen koşulda ise deneklere gözlemcinin yalnızca bir gün için ve gözlemci olarak hizmeti karşılığında denekleri kendi araştırmasında kullanabilmek amacıyla düzenli olarak deneyde görevli asistanın yerini almak isteyen bir yüksek lisans öğrencisi olduğunu söylendi. Klinik psikoloji öğrencilerinin nesnellik ve duygularının yargıları etkilememesi yönünde eğitildiklerinden söz edildi. Çıkar beklentileri koşulu adı verilen koşulda ise deneklere gözlemcinin yalnızca bir gün için ve gözlemci olarak hizmeti karşılığında denekleri kendi araştırmasında kullanabilmek amacı ile düzenli olarak deneyde görevli asistanın yerini almak isteyen bir yüksek lisans öğrencisi olduğu söylendi. Araştırmacı eğer onun araştırmasına da katılırsa gözlemcinin memnun olacağını fakat kararın kendilerine ait olduğunu belirtti. Bu koşulda izlenimlerin doğruluğunun önemi ya da nesnellik konusunda özel eğitime ilişkin hiçbir şey söylenmedi. Diğer bir deyişle bir koşulda gözlemci tarafsız ve nesnel bir yargıç, öbüründe ise yaptığının karşılığını bekleyen ve nesnel olma konusunda özel bir baskı duymayan birisi görünümündedir. Gözlemcinin kendisine ilişkin yargılarını dinledikten sonra her denekten gözlemciyi değerlendirmesi istendi. Bu değerlendirmelerin gizli kalacağı ve gözlemciye iletilmeyeceği konusunda güvence verildi. Denekler, değerlendirmelerini gözlemciyi ne kadar sevdiklerini belirtmeleri amacıyla geliştirilmiş değişik ölçekler üzerinde yaptılar. İlk olarak, bulgular güçlü bir pekiştirme etkisi göstermekteydi. Denek, kendisi hakkında olumlu değerlendirme yapması ölçüsünde gözlemciyi seviyordu. Farklı yönergelerin etkileri çok ilginçti. Neler söylemiş olursa olsun, çıkar peşinde görülen gözlemcinin doğru ve nesnel olmaya çalıştığı düşünülen gözlemciden daha az sevildiği görülüyordu. En önemlisi doğruluk nesnellik koşulu ile çıkar koşulu arasında sevgi açısından en büyük farklılık gözlemci sürekli olarak olumlu değerlendirmelerde bulunduğunda ortaya çıkıyordu. Bu durumda çıkar peşindeki gözlemci pek dürüstçe bulunmamış, olumlu değerlendirmeleri deneyi araştırmasına katılmaya razı edebilmek için yapıyor görünmüş olabilirdi. Dolayısıyla nesnel gözlemciden daha az sevilmekteydi. Çıkar için yapıyor olmasından kuşkulansak bile bir başkasından olumlu değerlendirmeler almak güzel bir duyguya neden olmaktadır. Fakat çıkarcılığından kuşkulanırsak onu daha az severiz. Birisinin bizden elde edeceği bir şey varsa ve biz üstün bir konumda isek, kişinin davranışını içten değil, çıkar karşılığı olarak algılama eğilimimiz vardır. Söylediği güzel şeyler dürüst davrandığına inandığımız zamanki etkiyi yapmaz. Genel olarak yağcılık dürüst komplimanlar kadar sahibini sevdirmez. Bazı koşullarda ise sevilmemeye yol açabilir. Çünkü çıkar için iyi şeyler söyleyen kişilerin dürüst olmadıklarını ve bizi çıkarları için kullanmak istediklerini düşünebiliriz. Diğer bir deyişle hakkımızda güzel şeyler söyleyenleri sevmeye genel bir eğilimimiz olmakla birlikte komplimanlar çıkar karşılığı olarak algılandığında etkisi o kadar güçlü değildir. Anımsayacaksınız, benzer bir olgu önceki bölümde yükleme kuramı ile ilgili olarak tartışılmıştı. Çıkarı için başkalarının tutumlarını değiştirmeye çalışan bir kaynağa dinleyicinin pek güvenmediğini, dolayısıyla böyle bir kaynağın etkili olmadığına değinilmişti. Yükleme kuramının işaret ettiği gibi insanlar başkalarının davranışları için nedensel yüklemeler yaparlar. Güçlü dış etkenlerin aç parantez belirli bir şeyi söylemekle elde edilebilecek bir şey kapa parantez bulunması durumunda bir gözlemci söylenen şey için çevreye ya da dış güçlere nedensellik yükler. Bu nedenle bir sigorta satıcısı ister bir sigortaya gereksinimimiz olduğunu söylesin, isterse çok iyi bir kişiliğe sahip olduğumuzu söylesin, pek inanmayız ve bunu çıkarcı güdülerine yükleriz. Öyleyse bu, başkalarının davranışları için genelde niyete yükleme yaptığımızın ve bu durumunda o davranışa karşı tepkimizi bir ölçüde belirlediğinin bir göstergesidir. Bilişsel denge. İnsanların genellikle kendileri gibi düşünen kişilerden oluşan bir toplumsal çevre içinde bulunmaktan hoşlandıkları sık sık gözlenen bir gerçektir. Sonuç olarak da en çok kendi düşüncelerine yaklaşan kişileri severler. Bu tür olguları açıklamak amacıyla Fritz Haider, Theodor Newcomb ve başkaları bir bilişsel denge kuramı geliştirdiler. Bu kuramın aç parantez ve 8. bölümde tartışılan benzerlerinin kapa parantez temelini oluşturan görüşe göre insanlar tutarlılığı tercih etmek eğilimindedirler. İnsanlar nesnelerin birbiriyle uyumlu, mantıklı ve tutarlı olmasını isterler. Bu kendi inanç, düşünce, davranış, duygu ve tutumları içinde geçerlidir. Özellikle diğer insan ve nesneler hakkındaki duygularının tutarlı olmasını isterler. Denge doğrultusunda güçler. Bu bağlamda tutarlılığı açıklamada kullanılabilecek en yalın durum, bir kişinin diğer bir kişiye ilişkin duygularını ve her ikisinin birden üçüncü bir ögeye, aç parantez, bir nesne, kişi, olay, davranış, tutum ve benzeri, kapa parantez, ilişkin duygularını içeren bir durumdur. Örneğin, bir öğrencinin bir öğretmene ilişkin tutumu ile her ikisinin ırkların kaynaştırılması amacı ile zenci ve beyaz öğrencilerin karışık okullara otobüsle taşınmasına ilişkin tutumlarını ele alalım. Eğer kendimizi yalın olumlu ve olumsuz duygularla sınırlandırırsak, bu ögelerin sınırlı bir sayıda bileşimi yani kombinasyonu vardır. Bunlar şekil 5-7'de ön, öt ve ot ile gösterilmiştir ve sırasıyla öğrenciyi, öğretmeni ve otobüste taşımayı simgelemektedir. Oklar duyguların yönüne işaret etmektedir. Bir artı işareti olumlu bir duygu, bir eksi işareti ise olumsuz bir duygu anlamı taşır. Böylece şekildeki ilk çizim, aç parantez üçlü ya da üçgen, kapa parantez, öğrencinin öğretmeni sevdiğini ve her ikisinin otobüsle taşımayı desteklediklerini göstermektedir. Şeklin sol tarafında olası dört dengeli durum görülmektedir. Bunlar ögeleri arasındaki ilişkilerin birbiriyle tutarlı olduğu durumlardır. Öğrenci öğretmeni sever ve her ikisi de otobüsle taşımayı desteklerlerse yapı dengelidir. Birbirini seven iki kişinin aynı şeyleri sevmeleri kuşkusuz tutarlıdır. İlişkileri uyumludur. Çünkü ikisi anlaşmış durumdadırlar. Eğer öğrenci öğretmeni sever ve her ikisi de otobüsle taşımaya karşı olurlarsa durum yine dengelidir. İkisi de otobüsle taşımayı desteklemezler ve ona karşı birleşmiş ya da anlaşmış durumdadırlar. Son olarak eğer öğrenci öğretmeni sevmez ve otobüsle taşımayı desteklerken öğretmen otobüsle taşımaya karşı ya da öğrenci öğretmen ve otobüsle taşımayı sevmezken öğretmen otobüsle taşıma taraftarı ise oluşan durumlar dengelidir. İki durumda da otobüsle taşıma konusunda bir anlaşmazlık vardır. Fakat öğrenci için öğretmenin ne düşündüğünün bir önemi yoktur. Çünkü öğretmeni sevmemektedir. Dolayısıyla bir çatışma ya da uyumsuzluk söz konusu değildir. Kolaylık için dört dengeli durumdan her birinin çift sayıda eksi işareti, parantez içinde olumsuz ilişki, içerdiğine dikkat ediniz. Ne zaman bir eksi işareti varsa onu dengelemek için bir diğerine gereksinim vardır. Dengesiz durumlarda tek sayıda olumsuz ilişki vardır. Öğretmen ve öğrencinin birbirlerini sevdikleri fakat otobüsle taşıma konusunda anlaşamadıkları ya da birbirlerini sevmedikleri ancak otobüsle taşıma konusunda anlaştıkları durumlar dengesiz durumlardır. Bu durumların dengesizliği daha az açık olabilir. Tutarsızlık sevdiklerimizden bizimkilere benzer sevgi ve nefretler, sevmediklerimizden de bizimkilerden farklı sevgi ve nefretler beklememiz gerçeğinde yatar.